Ayrım 10.
Soyluların aşırı derecedeki yoksulluğu 1. Soyluların aşırı derecede zenginliği 2. Yoksul düşmelerini önlemek için bilhassa borçlarını zamanında ödemeye zorlamalı onları. Servetlerini sınırlandırmak için de hiç sezdirmeden akıllı uslu çarelere başvurmalı. Yoksa mallarına haciz koymak, borçlarını affetmek, arazi kanunları çıkarmak gibi sonsuz kötülüklere yol açacak çarelere değil. Kanunlar soylular arasında hüküm sürmekte olan büyük evlat haklarını da ortadan kaldırmalı. Mirasın böylece devamlı olarak bölünmesi, servetlerin eşitliğini sağlar da ondan. Meşruten intikal, tereke istihlası, büyük evlat hakkı, evlat edinme gibi şeylerin tümü ortadan kaldırılmalı. Saltanat idarelerinde ailelerin büyüklüğünü devam ettirmek için ihdas edilmiş olan çarelerin hiçbiri soylular idaresinde yürütülemez. Aileleri böylece eşit hale getirdikten sonra kanunlara bu aileler arasındaki birliği devam ettirmek görevi kalır. Soylular arasındaki anlaşmazlıklar derhal karara bağlanmalı. Aksi takdirde kişiler arasındaki anlaşmazlıklara yol açar. Hakemler heyeti anlaşmazlığı ortadan kaldırabilir, hatta doğmasına bile engel olabilir. Nihayet kanunların aileler arasında daha soylu ya da daha eski olmak iddiasıyla meydana gelebilecek gururdan doğan ayrılıkları körüklememek lazım. Böyle şeyleri özel kişilerin güttükleri küçük çıkarlar seviyesine indirmek gerek. Lakedemonya'ya bir göz atmak yeter. Eforların, kralların da, büyüklerin de, milletin de tutkularını nasıl yatıştırıp yok ettiklerini görürsünüz. Konu 9. Saltanat hükümetinde kanunlar saltanat ilkelerine nasıl bağlıdırlar? Bu çeşit hükümetlerin ilkesi şeref olduğundan kanunlar da ona göre ayarlanmalı. Kanunlar şerefin adeta hem oğlu hem babası olduğu gibi bu soylu sınıfını tutmaya çalışmalı. Kanunlar soyluluğun babadan oğula geçmesini sağlamalı, bunu da hükümdarın yetkisiyle halkın yetersizliği arasında bir ortam olsun diye değil, ikisi arasında bir bağ olsun diye yapmalı. Mülkün aile içinde kalmasını sağlayan meşruten intikaller, her ne kadar öteki hükümet şekillerine uygun düşmezse de saltanat hükümetinde son derece faydalıdır. Tereke istihlası bir akrabanın israfı yüzünden başkalarına geçen arazinin yeniden soylu ailelerine intikalini sağlar. Soylu topraklarının da kişiler gibi ayrıcalıkları vardır. Hükümdarın itibar ve haysiyeti devletin itibar ve haysiyetinden ayrılamaz. Bunun gibi soyluların itibar ve haysiyetini malikanelerinin itibar ve haysiyetinden ayırmak da imkansızdır. Eğer hükümetin ilkesi zedelenmek, soylular sınıfıyla halk sınıfının kuvveti azaltılmak istenmezse, bütün bu ayrıcalıklar soylulara özel şeyler olduğu için halka geçemez. Meşruten intikaller ticareti engeller, tereke istihsali gerekli birçok davanın açılmasına sebep olur ve krallığın satılan bütün emlaki bir yıl süre adeta sahipsiz kalır. Dipnot: tereke istihlası için tam bir yıl bir gün mühlet verilirdi. Malikanelere verilen ayrıcalıklar, bu ayrıcalıkları ellerinde bulunduranlara son derece ağır bir yetki verir. Bunlar soylu sınıfına özel sakıncalardır ama bu sınıfın sağladığı genel çıkarlar aynı sakıncaları da ortadan kaldırır. Aynı ayrıcalıklar halk sınıfına verildiği takdirde bütün ilkeler boş yere zedelenmiş olur. Saltanat hükümetlerinde bir baba bütün malını çocuklarından bir tanesine bırakabilir, hatta bu hareket tarzı için yalnız bu hükümetlerde iyidir diyebiliriz. Halk sefalete düşüp ölmeden, hükümdarın ve sarayın durmadan artan ihtiyaçlarını giderebilsin diye, kanunlar bu hükümetin yapısını müsaade ettiği ölçüde ticareti desteklemeli. Dipnot: saltanat idaresinde ticaretle uğraşmak yetkisini kanun yalnız halk sınıfına verir. Vergilerden daha ağır olmamasını sağlamak maksadıyla kanunlar vergi alma tarzını da bir düzene koymalı. Vergilerin ağırlığı önce fazla çalışmayı gerektirir, fazla çalışma bıkkınlığı, bıkkınlık da tembelliği meydana getirir. Konu 10. Saltanat hükümetinde yürütme çabukluğu üzerine. Saltanat hükümetinin cumhuriyet hükümetine büyük bir üstünlüğü vardır. İşler bir kişi tarafından yönetildiği için yürütme işi de daha çabuk olur. Ama bu çabukluk telaş halini alabilir, işte o zaman kanun gerekli yavaşlığı sağlar. Kanunlar bir hükümetin yapısını tutmakla kalmamalı, bu yapıdan doğabilecek kötüye kullanmalara da bir deva bulmalı. Kardinal de Richelieu, saltanat hükümetlerinde bütün işleri güçleştiren topluluklardan kaçınılmasını ister. İstibdat idaresi bu kişinin kalbinde olmasa bile kafasında vardı. Kanunların koruyucusu halinde olan topluluklar gerçek itaati ancak ağır adımlarla yürüdükleri takdirde, bir de kanunların tümünü birden bilmesine imkan olmayan sarayın, buyruklarını vermekte acele eden müşavirlerin mütalalarını, hükümdarı aydınlatmak suretiyle değiştirdikleri takdirde doğru dürüst göstermiş olurlar. Eğer yüksek memurlar hareketlerindeki yavaşlıkla, ettikleri şikayet ve ricalarla krallarının faziletlerinin seyrini durduramasalardı, dünyanın en iyi saltanat hükümetinin hali ne olurdu? Dipnot, burada söz konusu olan Fransa krallığıdır. Çünkü bu hükümdarlar kendilerine ölçüsüz bir cesaret ve sadakatle edilen hizmetleri, o asil ruhlarına danışıp aynı şekilde ölçüsüz olarak mükafatlandırmaktan başka bir şey düşünmezlerdi. Konu 11. Saltanat hükümetinin mükemmelliği üzerine. Saltanat hükümetinin istibdat hükümetine de büyük bir üstünlüğü vardır. Özelliği bakımından bu hükümet şekli hükümdarın emri altında, hükümetin yapısına bağlı birçok sınıfların bulunmasını gerektirdiğinden, devlet daha istikrarlı, hükümet yapısı daha sağlam, idare edenlerin kişiliği daha emniyette olur. Cicero, Roma'da tribunların bulunmasının cumhuriyeti kurtardığını sanır. Gerçekten de der, başkanı olmayan halkın kuvveti daha korkunçtur. Bir başkan bütün işlerin kendi sırtına yüklendiğini bilir, kafasını bu yönde yormak zorunda kalır. Ama kaynaşma halinde olan halk nasıl bir tehlikenin içine atıldığını bilemez. Bu düşünceyi tribunu olmayan bir istibdat hükümetine, hatta bir çeşit halk tribunu bulunan saltanat hükümetine de uygulayabiliriz. Gerçekten de öyle, nerede olursa olsun istibdat idarelerinde vuku bulan hareketlerde kendi kendini yöneten halkın olayları mümkün olduğu kadar ileri götürdüğünü görürüz. Halkın sebebiyet verdiği karışıklıklar aşırıdır. Saltanat hükümetlerinde ise olaylar nadiren aşırı bir şekil alır. Devleti idare edenler kendi başlarından korkarlar, yalnız bırakılmaktan korkarlar, taraflardan birine bağlı olan ara kuvvetler halkın pek öyle kuvvetli olmasını istemezler. Devletin sınıflarının tümünün birden bozulmuş olması nadiren görülen şeylerdendir. Hükümdar bu sınıflara dayanır, isyan edenler de zaten devletin yıkılmasını arzu ya da umut etmediklerinden hükümdarı deviremezler, devirmek de istemezler. Bu şartlar içinde aklı başında olan az çok yetkili kişiler ara bulmaya çalışırlar. Denge kurulur, uzlaşılır, gerekli düzeltmeler yapılır, kanunlar yeniden yürütülmeye ve sesini millete duyurmaya başlar. Bunun içindir ki bütün tarihlerimiz ihtilalsiz iç savaşlarla doludur. İstibdat hükümetlerinin tarihleri ise iç savaşsız ihtilallerle doludur. Bazı devletlerin iç savaşlarının tarihini yazanlar, hatta bu savaşları hazırlayıp teşvik edenler, hükümdarların kendi hizmetleri için kimi sınıflara bıraktıkları yetkilerden kuşkulanmamaları gerektiğini yeteri kadar ispat ederler. Çünkü bu sınıflar şaşkınlık anında bile kanunlarla görevlerinden başka bir şey düşünmezler ve münafıklara yardım edecek yerde onların şiddet ve heyecanını azaltmaya çalışırlar. Kardinal de Richelieu, devletin çeşitli sınıflarını aşırı derecede küçük düşürdüğünü anlamış olacak ki, hükümdarla bakanlarının faziletlerine güvenmek zorunda kalmış ve onlardan öyle şeyler istemiş ki, gerçekte bir melek ancak bu derece dikkatli, bu derece aydın, bu derece sebatlı, bu derece bilgili olabilir. Bundan ötürü de saltanat hükümetlerinin çökmesine değin, böyle bir hükümdarla böyle bir bakanın bulunabileceğine insanın inanmayacağı geliyor. Nasıl ki mükemmel bir disiplin altında toplanıp yaşayan milletler, hiçbir kurala uymadan, hiçbir başbuğu tanımadan ormanlarda serseri dolaşan insan sürülerinden daha mutlu bir hayat sürerlerse, devletlerinin temel yasalarına uyarak yaşayan hükümdarlar da ellerinde gerek milletlerinin kalbini, gerek kendi kalplerini düzene koyacak bir şey bulunmayan müstebit hükümdarlardan daha mutlu yaşarlar. Konu 12. Aynı konunun devamı. Müstebit devletlerde ruh yüceliği aramaya kalkmayın sakın. Hükümdar kendinde bulunmayan büyüklüğü milletine de veremez. Onda şan ve şeref duygusu diye bir duygu yoktur. Hükümdarın milletine aydınlık saçtığını ancak ve ancak saltanat hükümetlerinde görürsünüz. Yalnız bu çeşit hükümetlerde her kişi daha büyük bir alan kapladığı için diyeceğiz, ruha özgürlük değil büyüklük veren o faziletleri uygulamak imkanını bulur. Konu 13. İstibdat fikri. Louisiana'lı vahşiler yemek yemek istedikleri zaman ağacı dibinden kesip yemişi koparırlar. Müstebit hükümet de böyledir işte. Konu 14. Kanunların istibdat hükümetinin ilkesine uygunluğu üzerine. İstibdat hükümetinin ilkesi korkudur. Şu halde korkak, bilgisiz, boynu bükük insanlar için fazla kanuna gerek yoktur. Her şey orada 2-3 fikir üzerine dayanmalı ve olup bitmeli. Şu halde yeni yeni fikirlere de gerek yok demektir. Bir hayvanı eğitmeye kalktınız mı, eğiten insanı eğitim şeklini ve tarzını değiştirmeye gerek görmezsiniz. 2-3 defa kafasına vurursunuz, olur biter. Hükümdar bir yerde kapalıysa, zevk ve sefa aleminden çıkarken onu orada tutanlar, üzüntüye düşmekten kendilerini alamazlar. Şahsının ve kuvvetinin başka ellere geçmesine tahammül edemezler. Şu halde hükümdar şahsen savaşmak istemeyeceği gibi kendini temsil edenler vasıtasıyla da savaşmaya cesaret edemez. Sarayda herkesin el pençe divan durmasına, bütün isteklerinin yerine getirilmesine alışık olan böyle bir hükümdar, kendisine karşı gelinmesine, hele elde silah karşı gelinmesine tahammül edemez. Şu halde çoğu zaman öfke ya da öc alma isteğiyle harekete geçer. Zaten kafasında gerçek şan ve şeref hakkında da belirli bir şey yoktur. Bundan ötürü savaşlar bütün şiddetiyle cereyan eder, devletler hukukuna da başka ülkelerdekinden çok daha az riayet edilir. Böyle bir hükümdarın o kadar çok kusuru vardır ki, onun tabii budalalığını açığa vurmaktan çekinmek gerekir. Gizli bir yere kapatılır, durumunun ne olduğu da kimseye bildirilmez. Bereket versin ki o ülkede insanların durumu da pek öyle parlak değildir. Sadece kendilerini yöneten bir isimle yetinirler. 12. Charles, Bender'deyken İsveç Senatosu'nda bazı kimselerin kafa tuttuklarını haber almış. Senato'ya yazdığı mektupta memleketi yönetmek için çizmelerinden birini göndereceğini bildirmiş. Bu çizme müstebit bir hükümdar gibi memleketi yönetirdi, inanın bana. Hükümdar esir düşerse ölmüş telakki edilebilir, o zaman bir başkası tahtına geçer. Esir kişinin yaptığı anlaşmalar da hiçe sayılır. Yerine geçen tasvip etmeyebilir bu anlaşmaları. Gerçekten de öyle. Aynı kişi hem kanun, hem devlet, hem hükümdar olduğundan, hükümdarlık ünvanını yitirir yitirmez hiçbir şey değildir o. Ölmüş sayılmazsa devlet çöker. Türklerin Büyük Petro ile ayrı bir barış imzalamalarının nedenlerinden biri de, Moskovların Türk vezirlerine İsveç'te başka bir kralın tahta geçtiğini söylemiş olmalarıdır. Dipnot, Prut Antlaşması. Devletin devamı hükümdarın, daha doğrusu hükümdarın kapatılmış olduğu sarayın devamıyla mümkündür. Bu sarayı ya da hükümet merkezini doğrudan doğruya tehdit etmeyen şey, bilgisiz, gururlu ve iradesiz kişiler üzerinde hiçbir etki bırakmaz. Olayların zincirlenmesi işine gelince bunu da izleyecek, tahmin edecek, hatta düşünecek durumda değillerdir. Siyaset, siyaseti yöneten kuvvetlerle kanunlar sınırlanmış olmalıdır orada. Siyasi idare de medeni idare kadar basittir. Bütün mesele siyasi ve medeni idare ile iç idareyi devlet memurlarıyla saray erkanını uzlaştırmaktır. Böyle bir devlet kendisini yeryüzünde yalnız gördüğü, etrafı çöllerle çevrili olduğu, yabancı diyebileceği insan topluluklarından ayrılmış olduğu takdirde en iyi durumda sayabilir. Milis teşkilatına güvenemediği için kendi varlığından bir parçasını feda etmesi iyi olur. İstibdat idaresinin ilkesi korku olduğundan amacı huzurdur. Ama bu barış hali değildir. Düşmanın istila etmek üzere olduğu şehirlerin sessizliğidir. Kuvvet devlette değil de devleti kurmuş olan orduda olduğundan devleti savunmak için orduyu korumak gerek. Ama ordu hükümdar için korku verecek bir şeydir. Buna göre devletin güvenliği ile kişinin güvenliğini nasıl etmeli de uzlaştırmalı? Moskov hükümetinin halktan çok kendisine ağır gelen istibdattan kurtulmak için ne büyük bir maharetle çalışıp çabaladığına bir bakın rica ederim. Askeri birlikleri parçaladılar, suç işleyenlerin cezalarını azalttılar, mahkemeler kurdular, kanunlara uymaya başladılar, halkı aydınlığa kavuşturdular. Ama öyle özel nedenler var ki bu nedenler belki de onu günün birinde kaçınmak istediği felakete sürükleyecek. Dipnot, Montesquieu burada kehanette bulunuyor sanki. Bu gibi devletlerde dinin başka herhangi bir devlette olduğundan çok daha fazla etkisi vardır. Korkuya eklenen başka bir korkudur o. Müslüman devletlerinde halk hükümdarına karşı duyduğu olağanüstü saygının çoğunu dinden alır. Türk devlet yapısını düzene sokan biraz da dindir. Türkler devletin şanına ve büyüklüğüne şeref duygusuyla değil, din ilkesiyle kuvvetle bağlıdırlar. İstibdat hükümetlerinin içinde kendi kendini yıkan hükümet, hükümdarın kendisini bütün ülkenin sahibi, bütün tebaalarının da varisi olarak ilan ettiği hükümettir. Bu yüzden toprağın işlenip verimli olmasına çalışılmaz. Öte yandan eğer hükümdar tüccarsa ortada endüstri diye bir şey de kalmaz. Bu gibi devletlerde hiçbir şey onarılmaz, hiçbir şey ıslah edilmez. Kişiler evlerini hayatları boyunca dayansın diye yaparlar, hendek diye bir şey kazmazlar, ağaç dikmezler. Her şeyi topraktan alırlar, toprağa ise hiçbir şey vermezler. Toprak kıraç, çöl halindedir. Toprak mülkiyetini, mal verasetini ortadan kaldıran kanunlar, sanır mısınız ki büyüklerin cimriliğini ve açgözlülüğünü azaltır? Hayır, aksine cimriliklerini de açgözlülüklerini de arttırır. Eziyet etmekten çekinmezler. Çünkü yalnız çalabildikleri ya da gizleyebildikleri altın ya da paranın sahibi olabileceklerini sanırlar. Her şeyin mahvolmaması için hükümdarın açgözlülüğünün bazı yasalarla sınırlandırılması iyi olur. Böylece mesela Türkiye'de hükümdar halk sınıfına mensup kişilere kalan mirasın %3'ünü almakla yetinir. Ama hükümdar da toprağın çoğunu askerlerine verip istediği gibi kullandığından, imparatorluğun bütün subaylarının mallarına el koyduğundan, erkek evlat bırakmadan ölen bir kimsenin mallarına el koyup kız evlatlarına yalnız intifa hakkı tanıdığından, devlet mallarının çoğunun mülkiyeti iğreti olur. Bantam kanunu gereğince bütün miras, hatta kadın, çocuklar ve ev krala kalır. Dipnot, Bantam, 17. yüzyıl sonunda Java adasında Hollandalıların istila ettikleri bir krallık. Bu kanunun en kötü hükmünden kaçınmak için çocukları 8, 9, 10 yaşında, hatta daha küçük bir yaşta evlendirmek zorunda kalırlar. Bu suretle çocukları babanın bıraktığı mirasın bir kısmı olmaktan kurtarmış olurlar. Temel kanunların bulunmadığı devletlerde tahta geçme işi de tespit edilmiş değildir. Hükümdarlık tahtı kendi ailesinden olsun olmasın hükümdarın seçeceği kişiye verilir. Büyük evladın adaylığı kabul edilmiş bile olsa hükümdar istediğini seçmekte serbesttir. Tahtın varisi hükümdar tarafından ilan edilebileceği gibi bakanları tarafından ya da bir iç savaş sonunda büyükler tarafından da ilan edilebilir. Böylece bu çeşit bir devletin çökmesinde, bir saltanat devletinin çökmesindeki nedenlerden fazla bir neden daha vardır. Hükümdar ailesine mensup olanlardan her biri seçilmek için eşit haklara sahiptir. Bu yüzden tahta çıkan kişinin ilk işi bütün kardeşlerini boğdurmak olur. Türkiye'de olduğu gibi ya da hepsinin gözlerini kör ettirir İran'da olduğu gibi. Ya da Moğolistan'da olduğu gibi hepsi tımarhanelik bir hale sokulur. Bu tedbirlere başvurulmasa bile Fas'ta olduğu gibi hükümdarlık tahtı boşalınca korkunç iç savaşlar baş gösterir. Moskov anayasaları gereğince çar ister kendi ailesinden olsun ister başka bir aileden olsun yerine geçecek olanı seçebilir. Dipnot, bu konuda Moskovların çeşitli anayasalarını bilhassa 1722 tarihli anayasalarını incelemek gerek. Böyle bir veraset geleneği binbir ihtilale yol açar. Verasetin keyfi olması da tahtı sallanır bir hale sokar. Veraset düzeni halk için bilinmesi en önemli şeylerden biri olduğundan, bu konuda en iyi düzen, doğum gibi, doğum sırası takip etmek gibi en çok göze çarpan düzendir. Böyle bir kural entrikaları önler, Şunun bunun ileri süreceği iddiaları kökünden yok eder. Ne zayıf bir hükümdar tesir altında bırakılır, ne de ölüm döşeğindeki adamın oyuna başvurulur. Veraset işleri böylece temel kanunlarla bir düzene girince, tahtın varisi tek bir prens olur. Kardeşler de gerçekten olsun, görünüşte olsun bu konuda hiçbir hak iddia edemezler. Babanın özel bir isteğini öğrenmek ya da uygulamak artık söz konusu olamaz. Bundan sonra da artık kralın herhangi bir vatandaş durumuna düşen kardeşini tevkif etmesine ya da öldürmesine gerek kalmaz. Ama istibdat devletlerinde hükümdarın kardeşleri onun hem köleleri hem de rakipleridir. Bu bakımdan hükümdarların tedbirli davranmaları, hele Müslüman ülkelerinde, evet dinin zaferi ya da başarıyı Tanrı'nın bir lütfu olarak gösterdiği Müslüman ülkelerinde, hükümdarların kardeşlerini avuçlarının içinde bulundurmaları gerekmektedir. Öyle ki oralarda gerçekten hüküm süren yoktur, sadece görünürde hüküm süren vardır. Hükümdar ailesinden olanların tahta çıkmadıkları takdirde, ya bir kere kapatılacaklarını ya da öldürüleceklerini bildikleri devletlerde, prenslerin tutkuları bizim prenslerimizin tutkulu kimseler için belki tatmin edici olmayan ama isteklerinde pek öyle ileri gitmeyen kimseler için tatmin edici sayılan durumdaki prenslerimizin tutkularından çok daha aşırıdır. İstibdat devletlerinin hükümdarları evlenme işini de öteden beri kötüye kullanırlar. Hükümdarlar birçok kadınla evlenmeyi adet edinmişlerdir. Hele yeryüzünün baskıyı adeta benimsemiş olan bölümünde, yani Asya'da bu iş almış yürümüştür. O kadar çok çocukları olur ki, hükümdarların bunlara sevgi beslemeleri, çocukların da birbirlerini sevmeleri imkansız bir hal alır. Hükümdar ailesi devlete benzer. Aile zayıf, ailenin başı ise çok kuvvetlidir. Aile geniş gibi görünür ama gerçekte bir hiçtir. Artaxerxes, kendisine karşı bir isyan hareketi hazırladıkları için bütün çocuklarını öldürttü. 50 çocuğun babalarına karşı bir isyan hareketi hazırlaması akla yakın görülmez. Hele cariyelerinden birini büyük oğluna vermedi diye çocukların isyan etmiş olmalarına aklımız hiç ermez. Burada Doğu saraylarında sık sık görülen entrikalardan birinin çevrilmiş olması ihtimaline inanmak daha doğru olur. Çünkü buralarda kalın perdeler arkasında, derin bir sessizlik içerisinde çeşitli hileler, kötülükler, dolaplar çevrilir. Her gün biraz daha ahmaklaşan hükümdar sarayın birinci mahpusu durumundadır. Bütün bu söylediklerimizden sonra insan tabiatının devamlı olarak istibdat hükümetine karşı baş kaldıracağı umudu uyanır bizde.